إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin yaratılışında düşünenler için deliller olduğunu ifade etmiş. Göklerde bilemediğimiz varlıkların olduğuna işaret etmişti. Bütün bunları yaratmaya kadir olan gökleri, yeri, göklerde ve yerde var olan varlıkları bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıkları yaratan, hepsini idare eden, hay ve kayyum olan Allah, elbette ki bunları yeniden yaratmaya kadirdir, bunları yeniden toplamaya kadirdir. Ahiret iman mevzu üzerinde durulmuştu. Allah Azze ve Celle kitabında sürekli olarak ahiret mevzuuna temas eder. Kur'an'da en fazla zikredilen iman esaslarındandır. Allah'a iman ve ahirete iman. Allah'a doğru bir şekilde iman ve ahirete iman sürekli olarak Kur'an'da üzerinde durulur. Çünkü bütün esaslar bunlara bağlıdır. Yeryüzündeki küfür Allah'ı hakkıyla bilmemekten ve ahirete iman etmemekten kaynaklanır. O yüzden her şeyin başı bu ikisi olduğu için Kur'an-ı Kerim sürekli olarak bu iki iman esası üzerinde durur. Ve burada da Allah Azze ve Celle ahiretin delili olarak göklerin ve yerin yaratılışını göstermiştir. Göklerin ve yerin yaratılışı ve bu ikisinde var edilmiş olan varlıkların küçük büyük, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen bunca varlıkların yaratılmış olması ve bunların idaresi, bunların rızıklarının veriliyor olması bütün bunlar hepsi düşünenler için bir delildir, bir ayettir. Haydi diyelim ki Kur'an'ın ayetlerine kafa yormuyorlar. Şu kainatın ayetlerine de mi kafa yormuyorlar? Haydi diyelim ki Kur'an okumuyorlar, bakmıyorlar, üzerinde kafa yormuyorlar, araştırma yapmıyorlar. Allah'tan gelen şu mektubu bir kez okuma zahmetine katlanmıyorlar. Hiç olmasa göklere de mi bakmıyorlar, toprağa da mı bakmıyorlar, İkisinin içerisinde, yeryüzünde ve göklerde olan varlıklara da mı bakmıyorlar? Demek ki bunlar görmek istemiyorlar. Allah Azze ve Celle her tarafa mahlukatını yerleştirmiş. İnsan başını nereye çevirirse çevirsin mutlaka onlardan bazılarını görecektir. Ta ki hiçbir mazereti kalmasın diye. Kıyamet gününde ya Rabbi hiçbir şey bilmiyordum diyemesin. Ya Rabbi okumamıştım diyemesin. Ya Rabbi bakmamıştım diyemesin. Sen bana çok az bir şeyleri gösterdin, o yüzden ben göremedim diyemesin. 3-5 tane varlık yaratmıştın sadece benim çevremde. Ben de onlara tam bakamadım, gözümden kaçtı diyemesin. Bütün çevremizde sayamayacağımız kadar varlıklar. Allah Azze ve Celle başınızı nereye çevirirseniz çevirin, size bir şeyler gösteriyor ta ki yüksek ve kuvvetli bir imana sahip olalım diye. Sonsuz mahlukatı görelim ve sonsuz bir imana ulaşalım diye. Bu kadar mahlukatın yaratılmasının sebebi budur. Yoksa hakikatte insanın bu kadar mahlukata ihtiyacı yoktur. Meleklerin de bu kadar varlıklara ihtiyacı yoktur. Allah Azze ve Celle kendisinin kudretinin sonsuzluğunu göstermek istemiştir. Çünkü Allah mümin kullarının ama meleklerden, ama cinlerden, ama insanlardan, hatta hayvanlardan kuvvetli bir imana sahip olsunlar istemektedir. Mümin kullarının imanını kuvvetlendirmek istemektedir. O yüzden sonsuz varlıklar yaratır. Sonsuz varlıkları gören elbette ki güçlü bir imana sahip olacaktır. Allah Azze ve Celle ahiret için Kur'an'da birçok deliller zikreder. Burada da bu delili zikrediyor. Yani onlara, insanlara deniyor ki bütün kainatı yaratmış ve idare ediyorsa o halde tekrardan onları bir araya getirmeye kadirdir. Sizin vücudunuz toprağa girdiği zaman parçalanıyor, toprak onu yiyor, parçalıyor, toprağa dönüştürüyor. Zaten topraktan gelmişti, yine toprağa dönüyor. Allah Azze ve Celle bunun sistemini bilmektedir. Ceset toprağa konulduğu zaman ne şekilde toprak olmaktadır, ne şekilde dağılmaktadır, hücreler ne şekilde birbirinden ayrılmaktadır. Allah onun sistemini bilmektedir. Dolayısıyla o sistemi tersine çevirdiği zaman yeniden bir araya getirir, tekrardan onu toplamaya kadirdir. Tıpkı bir filmi geriye almak gibi bir şey. Filmi geriye aldığınız zaman insan, öne doğru giden insan arkaya doğru gider ya hani. İnsanlar bile bunu başarabiliyorsa Allah Azze ve Celle bunu nasıl başaramaz? Allah Azze ve Celle nasıl olur da böyle bir şeye kudreti yetmez mi acaba gibi bir soru işareti kafalarda oluşabilir. Kainata bakmayan insanın kafasında ancak soru işaretleri oluşabilir. Kendine bakmayan insanda ancak soru işaretleri oluşabilir. Vücuttaki damarları düşünse, bir sineği düşünse, bir toprağı düşünse, böyle bir şeyin Allah için tekrardan bir araya getirmenin ne kadar kolay olduğunu anlayabilir. Allah Azze ve Celle kitabında sizin parmak uçlarınızı bile yeniden aynı şekilde inşa etmeye kadiriz buyurur. Parmak uçlarınız bile, her insanın parmak ucu farklıdır, parmak izleri farklıdır. Onları bile yeniden eski haline getirmeye kadiriz. Vücudunuzdan toprak ne yemektedir? Sizi nasıl toprağa dönüştürmektedir? Allah onun sistemini bilmektedir. Dolayısıyla tekrar sistemi tersine çevirdiği zaman eski halinize geliverirsiniz. Bu Allah için zor değildir. Bir inek ot yer, su içer, süt olarak verir. Ağzından otu yer, suyu içer ve memelerinden de süt olarak verir. Eğer sistemi tersine çevirmeyi insanoğlu bile bilseydi, sütü verseydi memesinden, ağzından ot olarak çıkardı, su olarak çıkardı. Sistemi tersine çevirmekle alakalı bir şey yani. Allah Azze ve Celle sistemi bilen olduğuna göre, sistemi kendisi yaratmış olduğuna göre, dolayısıyla o sistemi tersine çevirmek onun için hiç de zor değildir. İşte o yüzden Kur'an buyurur ki Allah göklerin ve yeri, bu kadar şeyleri yaratan elbette ki onları tekrar bir araya toplamaya da kadirdir. Allah'ın gücünden, kuvvetinden zerre kadar bir şüphenin olmaması için Allah Azze ve Celle sonsuz varlıklar yaratmıştır. Zerre kadar hiçbir şüpheye mahal bırakmamak için, kullarının hiçbir mazereti kalmasın diye. Bazıları kalkıp da ya Rabbi sen az yaratmıştın, o yüzden ben şüphe ettim demesin diye. Küçükleri yaratmış olsaydı, büyükleri yaratmasaydı bir takım şüpheler, vesveseler oluşabilirdi insanlarda. Acaba küçükleri yaratabiliyor da büyükleri yaratabilir miydi gibi bir istifham, bir soru kafalarda oluşabilirdi. Öyle bir soru oluşmasın diye. Acaba sadece acıyı yaratmış olsaydı tatlıyı yaratmasaydı, acaba acıyı yaratabiliyor da tatlıyı yaratamadı mı yoksa gibi bir soru işareti kafalarda oluşabilirdi. Allah Azze ve Celle öyle oluşmasın diye her türlü tadı yarattı. Havada uçanı yaratsaydı, toprakta yürüyeni yaratmasaydı, acaba havada uçan yaratabiliyor da toprakta yürüyen yaratabilir miydi gibi bir soru işareti oluşmasın diye onu da yarattı. Toprakta yürüyen yaratsaydı, denizde yüzeni yaratmasaydı, acaba denizde yaşayanları yaratamadı da mı onları yaratmadı? Suyun içinde yaratmaya gücü yok mu acaba? Böyle bir soru işareti kafalarda oluşmasın diye onları da yarattı. Görünenleri yaratmaya gücü yetiyordu, acaba görünmeyenleri yaratamaz mı? Acaba yaratamadı mı görünmeyen şeffaf varlıkları ya da latif varlıkları ya da ruhani varlıkları, acaba yaratmaya gücü yetmiyor da o yüzden mi yaratmadı? Böyle bir soru işareti oluşmasın diye gözümüzün görmediği varlıkları da yarattı. İnsanlar şimdi bilimin gelişmesiyle o gibi varlıkları da artık ya görüyor ya hissedebiliyorlar. Allah Azze ve Celle bütün varlıklardan yarattı. Sonsuz diyeceğimiz kadar neredeyse yarattı. Ve kendi ifadesiyle اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ, bir şeyin olmasını istediğinde sadece ol der, oluverir. Sizin gibi çalışmaz. Nasıl bu kadar yaratabiliyor? Çünkü çalışarak yaratmıyor da ondan. Çünkü o sadece ol demekle olduruyor da ondan. Çalışmakla bu kadar varlıkları yaratmak mümkün değil. Bu kadar kainatı idare etmek, hepsini, rızkını vermek mümkün değil. Öldürmek, yeniden yenilerini yaratmak mümkün değil. Böyle bir şey ancak sonsuz bir kudretle mümkün olabilir. Allah Azze ve Celle sonsuz kudretini sonsuz varlıkla göstermektedir. Ama insanlar hala bu kadar sonsuz varlığı görmelerine rağmen bundan şüphe etmektedirler. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi perde arkasından yapmaktadır. Hakikati arayanlar sadece görsünler istemektedir. Sadece hakikati arayanlar, doğruyu bulmak, hayatını değiştirmeyi göze alabilenler, sadece o baba yiğitler hakikate ulaşsınlar istemektedir. Herkese göstermiş olsaydı, ağaç nasıl topraktan bitiyor, bunu herkes görüyor. Bunu kimse inkar etmiyor, eğer onu da görmeseydik onu da inkar ederlerdi. Her gün onlara onu gösteriyor. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle isteseydi ölüleri de diriltirdi her gün gözümüzün önünde. Atalarımızı diriltir gözümüzün önüne getirirdi. Fakat Allah Azze ve Celle gayba iman etmemizi istemektedir. Görünen bir şeye bir şeyi kabul etmek iman değildir. Görünmeyen bir şeyi kabul etmek, ama Allah tamamen de göstermiyor değil. Sadece gözümüzün önüne getirmiyor, o kadar. Onun dışında aslında bütün delillerini ortaya koymaktadır. Sanki adeta ben buradayım demektedir. Bütün varlıkları her gün gözümüzün önüne koymak suretiyle ben buradayım ey kullarım demektedir. hala mı şüphe ediyorsunuz demektedir. Bu kadar varlıkları görmüyor musunuz? Bir tek kendini göstermiyor yani. Bir tek ölüleri gözümüzün önünde diriltmiyor yani. Onun dışında her şeyi önümüze koyuyor. Sadece hakikati arayanlar iman etsinler istiyor. Hakikatin peşinde olmayanlar, onlara bir, onların kalplerindeki marazın ortaya çıkmasını istiyor. Onlara bir fırsat vermiş oluyor. Onlara bir koz vermiş oluyor tabiri caizse. Hakikati kabul etmek istemeyenlerin gerçek yüzleri ortaya çıksın diye Allah Azze ve Celle alenen göstermiyor. Böylece onlar bir takım mazeretler ortaya sürsünler. Onlar bir takım itirazlarda bulunsunlar. Onlara bu şekilde koz vermektedir tabiri caizse. Onların gerçek yüzünü, hakikati aramadıklarını ortaya çıkarmak için alenen göstermemektedir. Hatta onlara alenen gösterilmiş olsaydı bile hakikati görmek istemeyenler herhalde bu bir sihirdir derlerdi. Hazreti Peygamber'e gelip diyorlardı ki eğer sen gerçekten söylediklerinde samimiysen, ahiret denilen şey varsa o halde atalarımızı diriltsene, Allah'a dua et de atalarımız dirilsin, biz onlara soralım. Acaba senin dediğin gibi bir kabir alemi var mıdır? Acaba ahiret diye bir şey var mıdır? Senin dediklerin doğru mudur? Sen gerçekten Resulullah mısın? Gerçekten senin söylediklerin de kelamullah mıdır? Bir soralım haydi dediler. Eğer sen Resulullah'san haydi o ölmüş olan atalarımızı geri diriltsene. Onların diriltilmesini Allah'tan istesene. Allah Azze ve Celle onlara cevap verir ve buyurur ki bunu yapmış olsaydık bile, onlarla ölüler konuşmuş olsaydı bile onlar yine aynı şekilde söylemeye devam ederler. Ve bu büyük bir sihirbazdır derler, bu büyük bir sihirdir derler. Allah Azze ve Celle onların kalplerini bilendir. Belki içimizden bazıları acaba Allah biraz daha aleni göstermiş olsaydı, biraz daha aleni yapsaydı, acaba bunlar daha mı fazla iman ederlerdi diyebilir. Ama Allah Azze ve Celle bunun cevabını vermektedir. Onlara ölüler diriltilmiş olsa, onlarla konuşturulmuş olsaydı bile, yine de onlar bu ne büyük bir sihirdir derlerdi. Yine de iman etmek istemezlerdi. Hatta ve hatta onlar ahirette diriltilmiş olsalardı, ahirette diriltilmiş olanlar ahireti görselerdi, cehenneme girselerdi, irci'ne ne'mel saliha deselerdi, ya Rabbi bizi dünyaya geri döndür, salih ameller işleyeceğiz, söz veriyoruz sana bu sefer, birinci hayatımızda bilemedik, şimdi meseleyi anladık, sen bizi dünyaya bir kez daha döndür, bak göreceksin salih ameller işleyeceğiz derler. Onları dünyaya geri döndürseydik yine eski hayatlarına geri dönerlerdi. Herhalde biz bir rüya gördük derlerdi. Çünkü onlar hiçbir zaman hayatlarını değiştirmek istememektedirler. Dünyaya tekrar dönseler eski hayatlarına geri dönerlerdi. Rüya mı gördük neydi derlerdi. Bir şeyler hayal meyal hatırlıyoruz ama herhalde yanlış hatırlıyoruz derlerdi. Çünkü onlar imtihanın zorluğunu görmektedirler. Nefislerine karşı mücadele vermek onlara çok zor gelmektedir. İşte asıl mesele budur. Yoksa ahiretin delilleri az olduğundan değil, insanlara Allah Azze ve Celle ahiretin delillerini çok miktarda sunmuştur. Fakat insanoğlu onları görmek istememektedir. Allah Azze ve Celle gözümüzün önünde bütün olayları cereyan ettirdiği halde, bir tohum koca bir ağaca dönüştüğü halde, cansız olan topraktan ve sudan canlılar çıktığı halde, bunu her gün gördüğümüz halde, nokta kadar bir tohum koskoca bir ağaca dönüşüyor bunu gördüğümüz halde, cansızlardan canlıların çıktığını gördüğümüz halde, vücudumuzda ölen hücrelerin yerine canlı hücrelerin her gün geldiğini gördüğümüz halde, yine de acaba bunlar oluyor da, şunlar oluyor da, Ama acaba ölüler tekrar dirilir mi gibi bir takım sorular, hala bunların peşinden koşanlar, hala bu vesveselerden kurtulamayanlar, aslında bunlar hakikate karşı gözlerini kapatmak isteyen kimselerdir. Çünkü bu şuna benzer. Mesela uzaya araç gönderen bir bilim adamı, böyle bir insanın mesela 2 kere 2'nin kaç ettiğini bilmeyebilir demek. Uzaya araç gönderen bir bilim adamının 2 kere 2'nin kaç ettiğini bilmeme ihtimali var mıdır? Belki onu yapıyor ama belki de bunu bilmiyordur canım demek ne kadar saçmalıksa. Şu kadar kainatı yaratan Allah'ın insanı yeniden yaratmasının belki de mümkün olmayabileceğini düşünmek. Evet, şu kadar şeyi yapıyor ama acaba insanı toprak olduktan sonra yeniden yaratmaya kadir midir demek. Aynen bu kadar saçmalık, hatta bundan daha büyük bir saçmalıktır. Çünkü kainatta yoktan var eden bir şeyi ilk kez yaratmak mı zordur, ikinci kez yaratmak mı zordur? Allah Azze ve Celle kitabında birçok deliller sunar ahirete dair. İlk kez yaratmak daha zor olduğuna göre ilk kezi başarmış olan nasıl olur da ikinci kez yaratmayı başaramaz? Böyle bir şey mümkün müdür? Bütün kainatı yaratan, öldüren, yeniden yaratan, yeniden öldüren, bunu her gün yapan, her an yapan, her saniye yapan, nasıl olur da acaba ikinci kez yaratabilir mi gibi düşünmek, böyle bir tereddütte kalmak, buna büyük bir saçmalıktır. O yüzden Allah Azze ve Celle la uksimu bi yevmil kıyameh buyurur. Bu hayır, kıyamete yemin olsun ki manasına geldiği gibi, la uksimu şeklinde, kıyamet gününe yemin etmem şeklinde de anlaşılabilir. Çünkü kıyamete yemin etmeye gerek yoktur. Çünkü kıyamet alenidir, açıktır, seçiktir demektir. Allah Azze ve Celle kıyametin Allah için çok kolay olduğunu, o yüzden kıyamete yemin etmesine bile gerek olmadığını anlatmak istemiş. La uksimu biyevmil kıyame buyurmuştur. Kıyametin kopması da, tekrardan diriliş de, her ikisi de, bu düzenin devam etmesi zaten anormaldir. Bu düzenin devam etmesi, daha doğrusu harikadır. Hayret edilmesi gereken şey odur. Bu düzenin bozulması, kıyametin kopması çok normal bir şeydir. Anormallik yoktur bunda. Her dönen durur, her hareket halinde olan durur, her canlı ölür. Dolayısıyla bu düzenin bozulmasına şaşmaya gerek yoktur. Bu düzenin bozulmamasına, nasıl böyle devam ediyor, ona şaşmak icap eder. Buna şaşmayanlar, bu düzenin bozulacağından şüphe edenler, bu düzen bozulur mu canım diyenler. Halbuki bu düzen nasıl devam ediyor, ona şaşmak lazımdır. Bu kalp nasıl çalışıyor, 24 saat hiç durmadan nasıl çalışıyor? Asıl ona hayret etmek lazımdır. Kalbin durmasına hayret edilir mi? Onun çalışmasına şaşmak lazım. Kainatın bu şekilde devam etmesine şaşmak lazım. Bu düzenin devam edip gitmesine şaşmak lazım. Hiç düzenin bozulmamasına şaşmak lazım. Kıyametin kopmasına şaşanlar, olur mu öyle şey canım diyenler, halbuki her hayatta olanın öldüğünü görmektedirler. Hala şüpheler içinde olmaktadırlar. Onların şüphelerine hayret etmek lazım. Her gün ölüleri dirilttiğini, topraktan, o cansız topraktan canlıların çıktığını görenler, Allah'ın ölüleri diriltemeyeceğini nasıl olur da söyleyebilirler? Buna şaşmak lazım. İşte Allah Azze ve Celle bize kitabında sürekli olarak kainata bakmayı öğretir. Ve kainattaki her bir varlığın bir ayet olduğunu bize öğretir. Nasıl ki Kur'an'ın cümleleri bir ayet ise, aynı şekilde kainattaki her bir zerre de bir ayettir ve onlara bakıldığı zaman bir takım deliller görülecektir. Allah kitabıyla bizi kainata baktırır. Bakın der, bakalım diye bazen yemin eder. Varlıklar üzerine yemin eder. Güneşe yemin eder, aya yemin eder. Bütün varlıklarda kendisinin tercih ettiği, o varlıkların içerisinden tercih ettiği bir takım varlıklara yemin eder. Ve bu şekilde onlara bakmamızı sağlamaya çalışır. Onlara bakan insanların imanı kuvvetlenir çünkü. Allah iman vermek istemektedir çünkü. Onlara bakmamızı ister. Onlara bakmış olsalar, kıyametten zerre kadar şüpheleri kalmaz. Ölümden sonra diriliş onlar için çok normal bir hadiseye dönüşüverir. O gözle bir defa bir bakıverseler, şu kainata bir kez ibret nazarıyla bir bakıverseler, bu kainatı böyle yaratan ve idare edenin kudretinin sonsuz olduğunu görüverirler. Ve işte o zaman yeniden yaratmanın ona çok kolay olduğunu da anlayıverirler. Bir saniye bakıverseler mahlukata, bunu anlayacaklardır. Ama bakmak ve görmek istememektedirler. Çünkü valizleri boştur. Çünkü hayatlarını değiştirmeyi göze alamamaktadırlar. Çünkü eğer ahireti kabul edecek olurlarsa hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklardır. Nefislerine karşı mücadele vermek zorunda kalacaklardır. Şeytana karşı ve çevrelerindeki insanlara karşı mücadele vermek zorunda kalacaklardır. İnsan ise mücadeleyi istememektedir. Nefsine karşı mücadele vermek aslında lezzetlidir. Şeytana karşı mücadele vermek aslında lezzetlidir. Ama onu hiç yapmamış olan, iradesinin farkına varmamış olan, iradeyi kullanmanın ne kadar lezzetli olduğunu anlamamış olan adam, iradesini kullanmak ona hep sıkıntı verecektir. O yüzden iradesini kullanmamak için ahiretin olmasını da istemeyecektir. Çünkü valizi boştur. Valizi boş olduğu için ahiretten korkmaktadır. Ahiretin olmasını istememektedir. Bunca delillerine rağmen hala onu gayri mümkün görmektedir. Halbuki bunca delillerin Allah her gün gözü önünde göstermektedir. Ama o bu delilleri gördüğü zaman nefsiyle mücadele etmesi gerektiğini bilmektedir. O boş bir hayat yaşamak istemektedir. O kendi bildiği gibi yaşamak istemektedir. Sadece nefsine kul olmuş olan adam, nefsinin esiri olmuş olan adam, özgür olduğunu zannedip, hakikatte nefsinin esiri olmuş olan adam, özgür olmak istemektedir. Esir olan adamın isteğine bir bakın. Nefsinin esiri olmuş, şeytanın esiri olmuş, insanların esiri olmuş. Sonra da özgür olmak için, Allah'a karşı özgür olmak için ahireti inkar etmek zorunda kalmaktadır. Halbuki nefsine karşı hür olmalıydın. Nefsine karşı özgürlüğü tercih edecektin. O zaman büyük adam olacaktın. Şeytana karşı hürriyeti tercih edecektin. İnsanlara karşı hür olacaktın. Sen Allah'a karşı hür olmak istiyorsun. Allah'ın dünyasında yaşıyorsun, sonra da özgür olmak istiyorsun. Özgür olacaksan nefsine karşı özgür ol. Özgür olmak istiyorsan şeytana karşı özgür ol. İradeni kullan, iradeyi kullanmanın lezzetine var. İradesini kullandığı zaman insan, bir kötü ahlakını değiştirdiğinde ya da bir kötülüğü yapmaktan vazgeçtiği zaman ileride ne kadar mutluluk duyar. İradesini kullanmanın lezzeti vardır. O lezzete ulaşmıştır. O iradenin farkına varmıştır. Bunu düşünmediği için, bu şekilde meseleye bakmadığı için sürekli olarak nefisle mücadeleyi zor ve kötü bir şey gibi görür. Halbuki nefisle mücadele lezzetlidir. Evet, imtihanda insan terler, evet imtihan zordur, evet çalışmak zordur. Ama imtihanda bildiğin bir soruyu yapmak ne kadar da güzeldir. Lezzet ala ala yazar talebe. İmtihanda bildiği bir soru çıktığı zaman ne kadar memnun olur ve lezzet ala ala onu yazar. Allah Azze ve Celle bu lezzetin nefsiyle mücadele edenlere her an vermektedir. Bir harama bakmak istediği zaman mesela, bakmadığında, o anda iradesini kullandığında, iradesini kullanmanın lezzetini biraz sonra Allah ona verir ve lezzet alır. İyi ki bakmadım der, mutluluk duyar. Bu şekilde Allah Azze ve Celle aslında ona her ne zaman nefsine hakim olsa, ne zaman mücadele verse, iradesini kullansa, aslında sadece ahirette değil bu dünyada da mükafat vermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor, bir insan bir günah işlemek istediği zaman, bir harama bakmak istediği zaman yapmasa, Allah Azze ve Celle ona biraz sonraki ibadetinde lezzet almayı nasip eder. Hemen Allah ona mükafatının bir kısmını verir, teşvik primi olarak ona bunu nasip eder. Böyle devam etsin diye, her zaman kendine hakim olsun diye, iradesini kullanmanın tadına varsın diye, ona bu dünyadayken de biraz verir. Ama bunu hiç yapmamış olanlar, her zaman onlar için nefisle mücadele çok zor olmuştur. Ve onlar işte bunu başaramayınca ahireti inkar etmek zorunda kalmışlardır. Boş yaşamışlardır çünkü. Ya da haramlar içerisinde yaşamışlardır. Hakikatte ahireti inkarın gerçek sebebi budur. Boş yaşamış olanlar ahireti inkar etmek zorundadırlar. Haramlar içinde yaşamış olanlar, nefislerine kul köle olarak yaşamış olanlar ahireti inkar etmek zorundadırlar. Halbuki Allah adalet sahibidir. Kendileri de bunu bilmektedirler. Ahireti inkar eden, Allah'ı kabul eden ama ahireti inkar eden adama sorsanız, Allah şöyle bir bak mahlukata, adalet sahibi midir değil midir? Vücudunda bile adaleti sağlıyor. Ağacın yaprakları arasında bile adaleti sağlıyor. Söyle bana, Allah adil midir değil midir? Adildir diyecektir. Madem ki adildir, o halde bu dünyada adaletin gerçekleşmediğini görmüyor musun? Demek ki Allah adaleti sonraya bırakmaktadır. Madem ki adil bir Allah'a iman ediyorsun, o halde bil ki Allah adaleti bu dünyada gerçekleştirmediğine göre, demek ki sonraya bırakmaktadır, sonra gerçekleştirecektir. Aksi halde adaletsiz bir Allah olması lazım gelir, haşa. O halde bu insanlar bu noktaları düşünemezler mi? Allah'ın adaletli bir Allah olduğunu ama bu dünyada adaletin olmadığını, bununsa ahirete bırakılmak manasında olduğunu, sonraya bırakıldığını, yoksa herkesin yaptığı yanına kar kalacak olursa hani adalet demezler mi kullar? Sadece adalet noktasından değil, Allah kerimdir, daima vermek istemektedir. Sürekli vermek ister. Çünkü hep kerimdir. Eğer en kıymetli varlıkları olan, en kıymetli kulları olan kullarını yeniden yaratmaz, onlara vermezse kime verecek? Hayvanlara mı verecek? Taşlara mı verecek? Hazreti İbrahim'e vermeyecek de kime verecek? Hayvanlara mı verecek nimetlerini? Hazreti Musa'ya vermeyecek, Hazreti Muhammed'e vermeyecek, kime verecek? Salavatullahi aleyhi mecmain. Evliyaullah Allah'ı sevmektedir. Enbiya Allah'ı sevmektedir. Şuhada Allah'ı sevmektedir. Sulaha Allah'ı sevmektedir. Bütün salihler, şehitler, alimler, peygamberler, Allah Azze ve Celle onların kalbini kıracak değildir. Eğer onları yok etse, bir daha yaratmasa, onların kalbi kırılmaz mı? Ya Rabbi, biz seni seviyorduk, neden? Sen mülkünden bir şey mi eksilecekti ki sanki? Neden bizi öldürdün? Neden bizi yokluğa mahkum ettin? Senin nimetlerinden bir şey mi eksilecekti sanki? Biz de yaşasaydık ne olurdu sanki? Biz seni bu kadar seviyorduk. Senin için nice şeyleri göze aldık. Peygamberler demez mi? Ya Rabbi, ben senin için ömrümü verdim. Ya Rabbi, ben senin için çileler çektim. Şehit demez mi? Ya Rabbi, ben senin için canımı verdim. Salihler demez mi? Muttakiler demez mi? Ya Rabbi, sen rızan için birçok şeyden sakındık. Neden bizi yokluğa mahkum ettin? Allah Azze ve Celle sevgililerini üzecek değildir. Kendisini sevenleri üzecek değildir. Çünkü Allah da onları sevmektedir. Allah kendisini seveni de üzmez. Kendi sevdiklerini de üzmez. Kerimdir, onlara mutlaka verecektir. Bunlar üzerinde düşünmeyenler, şu dünya hayatına tapanlar, halbuki şöyle bir düşünseler, şu dünya hayatı aslında insana hiç de uygun değildir. Bu dünya hayatı hakikatte insanı tatmin etmemektedir. Şu dünyada insan hayvandan daha mutsuzdur. Neden bu kadar dünyaya meraklıdırlar? Halbuki hayvanlar insandan daha rahattırlar şu dünya hayatında. Hayvanlar dünü hatırlamazlar. Yarını hiç düşünmezler. Sadece anı yaşarlar. Bizim kadar hastalanmazlar. Bizim kadar eve ihtiyaçları yoktur, yiyeceklere ihtiyaçları yoktur. Bizden çok daha rahattırlar. Tabiatta gezerler, dolaşırlar, yaşarlar. Ne sıcak onlara bize tesir ettiği kadar eder, ne de soğuk. Bizden daha rahattırlar. Bizden daha az dertleri vardır. Onların dünyasında hıyanet yoktur. Onların dünyasında alçaklık, namussuzluk yoktur. Onlar bizden daha mutludurlar. Halbuki insan hayvandan üstündür. Ama bu dünyada insan hayvan kadar bile rahat değildir. Demek ki insan bu dünya için yaratılmamıştır. Demek ki insan başka bir alem için yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle birkaç ayet evvelinde hatırlayın. Eğer yeryüzüne daha fazla rızık indirseydik, daha fazla rızık verseydi Allah, yeryüzündekiler daha fazla azgınlık gösterirlerdi. Demek ki yeryüzüne verilen rızık azdır. İnsanlara, hayvanlara gereği kadardır, gereğinin hatta biraz da fazladır. Ama Allah Azze ve Celle kendi cömertliği ve kendi zenginliğine göre konuşuyor. Ben çok daha cömertim, çok daha zenginim, isteseydim daha fazla verirdim. Ama siz o zaman bu dünyaya daha fazla tapardınız. Bu dünyada bu kadar sıkıntı çekiyorsunuz. Her gün dertlerle, musibetlerle, haksızlıklarla karşılaşıyorsunuz. Buna rağmen dünyayı bu kadar seviyorsunuz. Bir de bu kadar dertlerle karşılaşmasaydınız kim bilir daha ne yapardınız? Her şey daha güzel olsa, daha bolluk olsaydı, daha az hastalık olsa ya da hastalık olmasaydı, dert, musibet, keder olmasaydı, o zaman acaba insanlar daha nasıl olurdu? Daha fazla dünya perest olurlar ve daha fazla azgınlık gösterirlerdi. Allah Azze ve Celle vermek istediği kadar, cömertliği kadar vermediğini anlatıyor bize. Demek ki onu sonraya bırakıyor. Benim şanıma yakışacak kadar vermiyorum size diyor. Ben kerimim, ben ganiyim, zenginim ve cömertim. Ama size kendi şanıma yakışır kadar vermiyorum. Demek ki sonra verecek. Onu söylüyor. İnsanlar bu dünyaya tapmasınlar diye, daha fazla sevmesinler diye. Ama dünyaya tapanlar, görmeleri gerekenleri görmek istememektedirler. Ve sanki Allah Azze ve Celle'nin kudretinin bir sınırı varmış gibi, sanki o çalışarak yaratıyormuş gibi düşünmek istiyorlar. Halbuki o çalışarak yaratmamaktadır. Allah gökleri ve yeri madem ve ikisindeki varlıkları yaratmış madem, o halde kudreti sonsuzdur ve onları bir araya getirmeye kadirdir. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَس۪يرٍ. Size musibet nev'inden her ne isabet ederse bilesiniz ki kendi ellerinizin kazandığı sebebiyledir. Size her ne musibet isabet ederse bilesiniz ki kendi ellerinizin kazandığı sebebiyledir, günahlarınız sebebiyledir. Allah Azze ve Celle adalet sahibi olduğunu anlatıyor bize. Kur'an'da El-Adl ismi isterse geçmesin, ne önemi var? Allah adalet sahibidir elbette. Size her ne musibet isabet ediyorsa bilesiniz ki ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Yani Allah haksızlık yapmamaktadır, adaleti sağlamaktadır. Adalete göre muamele etmektedir veya fu an kesir, çoğunu da bağışlamaktadır. Buna rağmen bu kadar musibetlere uğramaktayız. Çoğunu bağışladığı halde, azından dolayı hesap sorduğu halde, sadece 10 tane yapıyorsak bir tanesinden dolayı muahaze ediyor, tutuyor bizi o günahımız sebebiyle, cezalandırıyor. 9 tanesini görmezden geliyor, 8 tanesini görmezden geliyor. Çoğunu bağışlamaktadır. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki, kulun başına her ne gelirse, ayağına bir diken batsa bile, o onun kazandığı günahlar sebebiyledir ve günahlarına kefaret olur. Mümin insan için günahlarına kefaret olur. Mücrim için bir cezadır, mümin için aslında bir hayırdır. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem birçok hadislerinde kulların başına gelen musibetlerin kendi günahları sebebiyle, hatta bir damar seyirmesinin bile, bir diken batmasının bile, bir ayak sürçmesinin bile insanın kendi günahlarından kaynaklandığını haber eder. Allah Resulü böyle buyurduğu halde, Kur'an böyle buyurduğu halde, وَمَا سَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ. Her ne musibete uğruyorsanız kendi ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir dediği halde, deprem gibi, sel gibi, terör gibi büyük belalar, bunları başka türlü yorumlayanlar, depremi tabiat hadisesi diye yorumlayanlar, terörü falanların filanların tuzakları diye yorumlayanlar, elbette ki tabiat hadisesidir deprem, elbette ki sel tabiat hadisesidir. Ancak bu tabiatın bir Allah'ı vardır, bu tabiatın bir kayyumu vardır, onun tarafından idare edilmektedir. Sanki bu tabiatın Allah'ı yoktur, sanki Allahsız bir tabiattır. Sanki kendi kendine harekete geçmektedir. Sanki kendisi karar vermektedir. Sanki serseri bir tabiattır. Söz tutmayan bir tabiattır sanki. Sanki kayyum olan Allah'ın kontrolünde değildir. Sanki kendi başına hareket etmektedir. Tabiat hadisesi diye yorumlayanlar, bir deprem olduğu zaman hemen bir takım uşaklarını televizyonlara çıkartıp, tabiat hadisesidir, bunun günahlarla falan toplumla bir alakası yoktur canım diyenler, daha evvel de depremler oluyordu canım diyenler, Hazreti Peygamber döneminde bile, sahabe döneminde bile depremler olmuştu diyenler, olmuştu da böyle olmamıştı. Hazreti Peygamber depremlerin çoğalmasının kıyamet alametlerinden olduğunu haber eder. Günahların çoğalmasıyla alakalı olduğunu Kur'an da söyler. Kur'an azaba uğramış olan, ama depremle, ama tufanla, ama başka bir şekilde azaba uğramış olan toplumların o azaba uğramasının sebebi olarak girdikleri günahları söyler. Allah'a ve peygamberlerine isyan etmeleri, onlara karşı mücadele etmeye kalkışmaları olduğunu bize haber eder. Allah Azze ve Celle azaba uğramış, helak edilmiş olan toplumları anlatır ve onlara bu azabın gelmesinin onlara hak olduğunu ifade eder. Böylece tabiat hadisesi denilemeyeceğini, tabiat hadisesi olarak yorumlamanın doğru olmayacağını bize öğretmek ister. Yani ey insanlar, elbette ki bu olay tabiatta gerçekleşiyor. Ancak bu tabiata bir yön veren var, tabiata bir emir veren var. Allah Azze ve Celle kitabında ağaçtan bir yaprak bile Allah'ın emri olmadan, Allah'ın ilmi dahilinde olmadan düşmez buyuruyor. Bir yaprak Allah'ın emri olmadan düşmüyor da bu kadar memleketler Allah'ın emri olmadan mı düşüyor depremde? Allah Azze ve Celle hiçbir olayın dışında değildir. Tabiatı Allah'ın üzerinde mi görüyorlar bunlar? Tabiata hükmetmeyen bir Allah'a mı inanıyorlar? İnsanlara hükmetmeyen bir Allah'a inananlar, insanlara kanun koymayan bir Allah'a inananlar, şimdi tabiata da kanun koymayan, tabiata da hükmetmeyen bir Allah'a mı inanmaya başladılar? Yoksa Allah'ı zalim olarak mı görüyorlar? Bu olaylar tabiat hadisesidir derseniz, günahlarla alakası yoktur derseniz, bu ayeti nasıl açıklayacaksınız? وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Ayeti nasıl açıklayacaksınız? Başınıza gelen her ne musibet olursa olsun, ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Ayeti nasıl açıklayacaklar? Deprem bir musibet ve sizin günahlarınız sebebiyledir diyor Allah. Hazreti Peygamber dönemi ya da sahabe döneminde ya da daha İslam'ın hakim olduğu dönemlerde depremler olmuyor muydu? Oluyordu ama böyle olmuyordu bir. İkincisi, o dönemlerde günah işlenmiyordu diyebilir miyiz? O dönemlerde de günahlar işleniyordu. Hazreti Peygamber'in arkasında gelip namaz kılan adam icabında içki içmiş gelmiş olabiliyordu. İcabında zina etmiş gelmiş, icabında hırsızlık yapmış gelmiş olabiliyordu. Peygamber'in varlığı o dönemde hiçbir günahın olmadığını mı gösteriyor? İslam devletinde de günahları işleyenler olacaktır elbette. O dönemlerde de depremlerin olması, depremlerin günahla alakasının olmadığını ispat etmez. O zamanda da çünkü günahlar vardı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kontrolünde olduğuna göre tabiat, tabiattaki tüm hadiseler Allah'ın emriyle gerçekleşmektedir. Ya diyeceksiniz ki tabiat Allah'ın kontrolünde değildir, tabiat kendi bildiği gibi harekete geçer. Ya da diyeceksiniz ki Allah zalimdir, insanların günahı olmadığı halde Allah zulmetmektedir ve onları depremle kahretmektedir. Zalim bir Allah'a inanacaksınız o zaman. Hristiyanın Allah anlayışı gibi. Hazreti Adem'in günahından dolayı insanlığın hepsini günahkar gören, Hazreti Adem'in günahından dolayı tüm insanlığa hesap soran ve tüm doğanları günahkar kabul eden böyle bir anlayış, Allah'a yakışmayan bir anlayış, adaletsiz bir Allah anlayışı. Ya Allah'ı zalim olarak kabul edecekler böyle yorum yapanlar, bu olan olayların yalnız deprem değil, yalnız sel değil, yalnız kıtlık değil, terör de buna dahil. Size her ne musibet isabet ediyorsa, her gün cenazeler, her gün törenler, bu başbakanlar, bu bakanlar, bu generaller törenlere gitmekten usandılar. Törenlere gitmekten işlerini yapamaz hale geldiler. Bu bir musibet değil midir? Bir memlekette, bir memlekette bu kadar can yanıyorsa bundan daha büyük musibet olur mu? Bir memlekette ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık bu kadar çoğalmışsa bu bir musibet değil de nedir? Kimse evinde para bırakamıyorsa, kimse arabasını rahat bir şekilde bir yere koyamıyorsa, alarmlar taktırıyorsak arabalarımıza, evlerimize, bu bir musibet değil midir? Pencerelerinize kaç milyar para harcayıp demirler yaptırıyorsunuz, çifte çifte kilitler taktırıyorsunuz, bu musibet değil midir? Kardeş kardeşi öldürüyor, bu musibet değil midir? Kardeşin kardeşi öldürmesine Kur'an şu ayetlerle işaret eder. O musibetin sebebi olarak bize şunu gösterir. Hazreti Musa aleyhisselam Mın kavmi, İsrailoğulları, Musa aleyhisselam dağa çıktığı zaman Rabbinden Tevrat'ı almak üzere dağa davet edildiğinde, 40 gece dağda kaldığında aşağıdakiler tekrar şirke düştüler. Altın topladılar, onu erittiler, bir buzağı yaptılar, heykel yaptılar ve ondan isteklerde bulunmaya başladılar. Ona tapmaya başladılar. Ona Allah'a ortak koştular. Musa aleyhisselam dönüp geldiği zaman, dağdan indiği zaman baktı ki milleti yeniden kafir olmuş. Çok sinirlenmişti. Çok sinirlenmişti. Hazreti Musa sinirinden elindeki Tevrat'ı atmıştı, farkında bile olmadı. Tevrat'ı attı elinden farkında olmadan, abisi olan Hazreti Harun aleyhisselamın sakallarından tuttu. Sen nasıl buna müsaade ettin dedi. Abisi olmasına rağmen Harun ve ondan ve o da bir peygamber olmasına rağmen sen dedi buna nasıl müsaade ettin? Ve Allah Azze ve Celle onlara öyle bir ceza verdi ki فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ birbirinizi öldürün denildi. Birbirinizi öldürün. Bu ayet nefsinizi öldürün şeklinde de anlaşılmışsa da rivayetlerle birleştirildiği zaman onun çok doğru olmadığı, birbirini öldürme manasının daha doğru olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü rivayetlere göre birbirlerini öldürmeye başladılar. Puta tapanlar ve tapmayanlar. Akraba bunlar. Şimdiki ifadeyle kardeş yani. Hakikatte kardeş değiller tabii. Müminle kafir kardeş olamaz. Ama aynı millettirler sonuçta. Akrabadırlar bunlar. Aralarında kan bağı vardır. Birbirlerini öldürdüler, öldürdüler, öldürdüler, öldürdüler. Görmüyordu gözleri. Birbirlerini habire öldürüyorlardı. Bundan daha büyük musibet olur mu? Hepsi birbirini bıçaklıyordu. Adeta sarhoştular. Hazreti Musa aleyhisselam ellerini kaldırdı. Ya Rab dedi, ümmetim kalmadı. Yeter ya Rabbi. Ümmetim kalmadı. Birbirini öldürüyorlar. Rivayetlere göre 70 bin kişi birbirini öldürdü. Ve Allah Azze ve Celle akıllarını başlarına getirdi ve uyandılar o sarhoşluktan. Biz ne yapıyoruz dediler. Sağ sol hadiseler, 12 Eylül öncesini hatırlarsanız, yaşı müsait olanlar. 12 Eylül öncesinde birbirlerini öldürüyorlardı kardeşler. Sağcı solcuyu, solcu sağcıyı, kimse farkında değil, adeta sarhoş gibiydiler. Şimdi de öyle değil midir? 1000 sene beraber bu dine hizmet etmiş olanlar, kardeşçe yaşamış olanlar birbirlerini öldürüyorlar dağlarda. Böyle mi olmalıydı? Size her ne musibet geliyorsa kendi ellerinizin kazandığı günah sebebiyledir. Düşüneceksiniz hangi günahınızdan dolayı bu başınıza geldi? Kardeş kavgası Kur'an'a göre şirkten kaynaklanır. Şirk içinde olursa bir toplum kardeş kardeşi öldürecektir. Bir toplumda şirk varsa şirkin cezası kandır. Çünkü Allah şirkten nefret etmektedir. Ve Allah katında en büyük günah Allah'a şirk koşulmasıdır. Siz Kur'an'ı bırakıp Avrupa'nın peşinden gidersiniz öyle mi? Kur'an'ın ahkamını terk edip Avrupa'dan kanun alırsınız öyle mi? Avrupa'nın kanunlarını, kriterlerini Kur'an'ın kanunlarına ortak görür, hatta üstün görürsünüz öyle mi? Onları Allah'a ortak koşarsınız öyle mi? Birbirinizi öldüreceksiniz, devam edecek bu kan. Allah'a ortak koşmuyordunuz önceden. Allah'ın dediği gibi yaşıyordunuz. O zaman Türk, Kürt, Arap yoktu. Hepsi kardeşti. Kız alıp kız veriyorlardı. Ne zaman ki Kur'an'ın ahkamını terk ettiniz, ne zaman ki kriterlerinizi Avrupa'dan, kanunlarınızı Avrupa'dan aldınız, Allah'ı terk ettiniz, sizi Allah kurtarmıştı düşmanlarınızdan. Sizi Allah kurtardı, siz tuttunuz, Avrupa'ya yönünüzü döndünüz. Savaş yıllarında ellerinizi Allah'a kaldırıyordunuz. Ya Rab, Ya Rab diyordunuz. Allah size yardım etti, sizi düşmanlarınızdan kurtardı. Sonra Allah'a sırtınızı döndünüz, yönünüzü Avrupa'ya döndünüz. Bunun elbette ki bir cezası olacak. Elbette birbirinizi öldüreceksiniz. Çünkü millet olarak şirk içerisine düştük. Allah'ı terk edip yönümüzü Avrupa'ya döndük. Onların kanunlarını Allah'ın kitabına denk gördük, hatta üstün gördük. Allah'ın kanunları bu zaman için değildir dedik. Avrupalılar daha iyisini biliyor dedik. Allah'ı terk ettik. Bu yanımıza kalacak mı zannettik? Bir millet eğer birbirini öldürüyorsa orada şirk vardır. Şirk olmasaydı kardeş kardeşi öldürmezdi. Şahsi olaylar olabilir. Ben bir milletten bahsediyorum. İki Müslüman da bazen birbirini öldürür şirk içinde olmasalar da. O şahsi olaylardır. Ben şahsi olaylardan bahsetmiyorum. Bütün bir milletin başına gelen bir musibetten bahsediyorum. Bu bir musibet değil midir? İlla deprem midir musibet? İlla salgın hastalık mıdır musibet? İlla tufan mıdır musibet? Bir milletin birbirini öldürmesi, güvenlerinin kalmaması, her gün polislerin artması ama olayların da bir o kadar daha fazla artması, her gün hapishanelerin çoğalması bir musibet değil midir? Kürtajın her gün artması, hırsızlığın her gün artması, terörün çoğalması bir musibet değil midir? Düşünmek gerekmez mi? Allah Azze ve Celle ayetiyle bizi aslında şuna işaret ediyor. Bize bir ölçü vermiş oluyor aslında. Bir musibete uğradığınız zaman kendinizden bilin diyor. O halde düşünün, ümmeti Muhammed nasıl bu hale geldi? Ümmetin hali bir musibet değil midir? Dünyanın hakimiydik, mahkum olduk, aziziydik, zelil olduk. Bu bir musibet değil midir? Dünyanın üç kıtası bizim elimizdeydi. Üç kıtada at koşturuyorduk. Dünyada adaleti tesis ediyorduk. Medeniyeti öğretiyorduk. Zulmetmiyorduk. Adalet götürüyorduk. İnsanlara tevhidi öğretiyorduk. Allah'ın kanunlarını öğretiyorduk. Buna göre yaşayın diyorduk. Şerefliydik, azizdik, üstündük. Bu hale düştük. Bu bir musibet değil midir? Düşünmek gerekmez mi? Hangi elimizle kazandığımızdan olmuş bu? Kur'an böyle buyuruyor. Ellerinizin kazandığı günah sebebiyle, acaba hangi günah sebebiyle, acaba hatamız nerededir? Allah Azze ve Celle bize onun üzerinde durun demek istiyor. Hangi musibet size uğruyorsa günahlarınız sebebiyledir. Düşünün hangi günah sebebiyledir? Ümmet nasıl bu hale geldi? Yeryüzü küfrün eline geçti. Medeniyetsizlerin eline geçti. Yeryüzü adalet bilmeyenlerin, haksızların, emperyalistlerin eline geçti. Bu bir musibet değil midir dünya adına? Ümmet nasıl bu hale geldi? Herkes bir şey söyleyebilir. Hangi sebepten? فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Ellerinizin kazandığı günah sebebiyle. Ama hangi günah? Ellerimizle ne yapmışız? Ne kazanmışız da bu olmuş? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bize yardımcı oluyor. Sebebi bulma konusunda. Yoksa biz yanlış sebepleri, yanlış şeyleri sebep olarak görebiliriz. Yanlış teşhislerde bulunabiliriz. Birisi kalkıp diyebilir ki, nasıl bu hale geldik sorusunun cevabı olarak, hangi hatamızdan? Biri diyebilir ki mesela açıldık saçıldık o yüzden bu hale geldik. Biri diyebilir ki mesela içkiden dolayı bu hale geldik. Biri diyebilir ki bilimde geri kaldık o yüzden bu hale geldik. Biri diyebilir ki iyi çalışmadık, tarımda geri kaldık, sanayide geri kaldık. Fakir düştük, o yüzden fakirlikten dolayı bu hale geldik. Hatta biri kalkıp diyebilir ki kelam ilminde bir takım hatalar vardı, o hataları düzeltmedik, o yüzden bu hale geldik. Bir başkası başka bir şey söyleyebilir. Allah Resulü ne diyor? Ona bakalım. Onun dediği sebep sebeptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki bir zaman gelecek başka milletler size saldıracaklar. İleride öyle günler gelecek. Sizden çekinmeyecekler. Dediler ki ya Resulallah neden? Nasıl çekinmezler bizden? Sayımız mı azalacak yoksa ileride? Hayır dedi. Aksine sayınız çekirgeler kadar çok olacak. Ama kıymetiniz olmayacak. Selin üzerindeki köpük gibi kıymetsiz olacaksınız. Çer çöp gibi kıymetsiz olacaksınız. Neden? Çünkü kalbinizde vehn olacak dedi. Vehn nedir ya Resulallah dediler. Kerahiyyetul mevt ve hubbun dünya buyurdu. Ölüm korkusu, dünya sevgisi. Bu ikisi kalbinizde olduğunda dünyada kıymetiniz kalmayacak. Dünya sevgisiyle kalbiniz dolacak. O zaman Allah Azze ve Celle sizi dünya ile tokatlayacak. Dünyayı elinizden çekip alacak. Ceza amelin cinsinden. Maksadının aksıyla tokat yersin. Maksadın ne ise onun aksi gerçekleşir. Dünya perestleri Allah dünyayı vermez. Müslüman ise. Kalemi kırılmamışsa, eğer kalemi kırılmışsa verebilir. Bir dünya perest adama dünya veriliyorsa kalemi kırılmış olabilir, dikkat etsin. Demek Allah Azze ve Celle onu ikaz etmeye bile gerek görmüyor artık. Dünya perest adamı Allah dünyayı vermez ki aklı başına gelsin. Müslüman ise. Müslümanlar dünya perest olacaklar. Ve dünya perest oldukları zaman Allah onlara dünyayı vermeyecek. Ölümden korkacaklar, görevlerini yapmayacaklar. O zaman şereflerini kaybedecekler. Her şeylerini kaybedecekler. Çünkü ölümden korktular. Çünkü dünyayı sevdiler. Hazreti Peygamber sebep olarak bunu söylüyor. Buna bir sebep daha ilave edebiliriz. O da ümmetin tevhidi unutmasıdır. Tevhidi unutmak bir musibettir. La ilahe illallah'ın manasını anlamadan söylemek bir musibettir. La ilahe illallah'ı Allah vardır ve birdir şeklinde anlamak bir musibettir. Anlamamaktır. Böyle olunca tevhidi anlamaz hale gelince bu ümmet işte o zaman küfrün peşinden gitmeye başladı, insanları ilahlaştırmaya başladı. Allah'tan başka bir ilah yok diyor ağzıyla ama hakikatte hayatında Allah'tan başka bir sürü ilah var. Bir sürü varlıkların peşinden gitmektedir. Onları ilahlaştırmaktadır. Onların dediği gibi yaşamaktadır. Onları kendi kanun koyucusu yapmaktadır. Halbuki La ilahe illallah demektedir. Madem La ilahe illallah diyorsun, o zaman neden onları o makamda görüyorsun? Onlar Allah'ın önüne geçmişler. Sen de onlara o makamı veriyorsun. Onlar Allah'ın değil benim dediğim olur diyorlar. Allah şöyle kanun koymuşsa da ben öyle düşünmüyorum, ben böyle kanun koyuyorum diyorlar. Sen de onlara o makamı veriyorsun. Sonra da La ilahe illallah diyorsun. Ümmet La ilahe illallah'ı unuttu. Bu bir musibettir. Dünya sevgisi kalbine girdi. Ölüm korkusu kalbine girdi. Bir musibettir. İşte ümmetin bugün bu hale gelmesinde bu önemli bir sebeptir. Başka sebepler aklımıza gelecek veya aklımıza getirecekler. Şundan dolayı, bundan dolayı diyecekler. Fakir düştünüz, zenginleşin diyecekler. İslami sermaye meydana getirin diyecekler. Müslüman zengin olmalı diyecekler. Müslümanları daha fazla dünyevileştirecekler. Halbuki Hazreti Peygamber zaten bundan dolayı başınıza bunlar gelecek diyor. Onlar bizi, o zehir bizi hasta etmiş, dünya sevgisi zehiri, onu bize ilaç olarak sunacaklar. Bunu içersen iyileşirsin diyecekler. Halbuki zaten biz ne zaman çöktük? 1900'lerde mi çöktük? Hayır. Biz aslında Lale Devri'nde çökmüştük. Biz aslında en zengin olduğumuz dönemde çökmeye başladık. Sanki fakir olduğumuz için mi bu hale geldik? Zengin olduğumuz asırlarda aslında dünya sevgisi kalbimize girince görevlerimizi yapmamaya başladık. Zirveye çıktığımız zaman duraklamaya da başladık, gerilemeye başladık. Başka sebepler önümüze koyacaklar. O sebeplere inanmayalım. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Ellerinizin kazandığı sebebiyledir. Başınıza gelen her musibet. Allah adaletli olduğunu anlatıyor yani. Yani eğer bir şey başınıza geliyorsa Allah'ı suçlamayın, kendinizi suçlayın demektir. Ayetin birinci kısmı Allah'ın adaletini anlatmaktadır. Sonundaki ifade ise veya fuan kesir, çoğunu da affediyor Allah. Bu kısım ise Allah'ın rahmetini bize anlatmaktadır. Yani adaletle muamele ediyor ama bazen de yine de rahmetiyle de muamele ediyor. Her zaman adaletle muamele etseydi zaten yeryüzünde insan kalmazdı. Fatır suresinde Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Yeryüzünde yaşayanlar her hata ettikleri zaman Allah hemen ceza verseydi onlara yeryüzünde insan kalmazdı. Allah çoğunu bağışlamaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık sorduğu zaman فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Her kim zerre-i miskal hayır işlese onu görecek. Kim zerre-i miskal şer yapsa o da onun karşılığını görecek. Sıddık radıyallahu anh sordu, dedi ki ya Resulallah ben her yaptığım iyiliğin ve kötülüğün karşılığını görecek miyim? Efendimiz dedi ki seni üzen olaylar olmuyor mu? O üzen olaylar işte o kötülüklerin karşılığıdır. O her bir zerrenin ağırlığıdır. Kötülük nev'inden yapmış olduğun her bir zerrenin karşılığında seni üzen olaylar gerçekleşmektedir. Allah Azze ve Celle sana yaptığın hataları bu dünyadayken ödetir, ahirete kalmasın diye. Mümine bu dünyadayken ödetmek ister. Yaptığı iyiliklerin hepsinin karşılığını bu dünyada vermek istemez. Efendimiz hadisin devamında öyle buyuruyor. İyiliklerini de toplar, onları ahirete bırakır buyuruyor. Bu dünyada her yaptığın iyiliğin karşılığını sana vermez. İyiliklerinin karşılığını ekseriyetle ahirete bırakır. Ama bu dünyada da birazcık verir, teşvik primi olarak verir tabiri caizse. Kulum görüyorum seni, yaptığını görüyorum ve biliyorum ve kalbinden geçenleri de biliyorum. Yaptığın iyiliği gördüm, haberdarım ve yazdım. İşte sana birazcık veriyorum bu dünyada. Bil ki ben gördüm yani. Haberdarım yani. Onun mesajını bize vermek için birazını verir. Ama çoğunluğunu ahirete bırakır, ahiret için biriktirir. Yani bu dünyada başa gelen musibetler kafirler için ve mücrimler için ellerinin kazandığı sebebiyledir. Ama mümin ve muttakiler için, salihler için böyle söyleyemeyiz.
Başına gelen her musibet illaki onun bir günahından kaynaklanmaz. Muttaki bir insanın derecesini yükseltmek için Allah ona musibetler verir. Peygamberler de musibetlere uğradılar çünkü. Günahları mı vardı? Ufak tefek zelleler, onlar da bağışlanmıştı zaten. Dolayısıyla günahları yok yani. O halde peygamberlere gelen bu musibetleri nasıl yorumlayacağız? Sabredecek ve sevap kazanacak. O yüzden verildi. Derecesi yükselecek. O yüzden verildi. Günahsızlara da bazen böyle musibetler isabet eder. Bir çocuğa da isabet eder. Çocukken de isabet eder. Bir günahı olduğundan değil. Ala İbni Bedre birisi sormuştu. Ben dedi çocukken gözümü kaybettim. Allah burada böyle buyuruyor. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Her ne musibet geliyorsa ellerinizin kazandığı günah sebebiyle. Ama ben daha çocuktum. Ben ne günah işledim ki bu musibet bana geldi, gözümü kaybettim. Soru sorulan zat Allah İbni Bedir dedi ki, o zaman ananın babanın günahı sebebiyledir. Bu anlayışta belki kısmen bir doğruluk payı varsa da tamamen doğru değildir. Çünkü ananın babanın günahı çocuktan sorulmaz. Ama anaya babaya sakat bir çocuk verilirse belki ananın babanın kendi günahı bu dünyadayken bağışlansın, biraz günahlarına kefaret olsun, o çocukla uğraşmak zorunda kalsınlar. Ve uğraşsınlar, yorulsunlar, böylece o musibet sayesinde günahların bir kısmından kurtulsunlar, günahlarına kefaret olsun diye, ana babanın günahına kefaret olsun diye ona sakat bir çocuk verilmiş olabilir. Ama o çocuğun günahındaki en büyük sıkıntıyı çocuğun kendisi çekmektedir. O yüzden cevap çok doğru değildir. Ana babayla ilgili kısmı doğrudur. Ama çocuğun kendisiyle ilgili kısmı doğru değildir. Peki o zaman çocukken musibete uğrayanın uğrama sebebi nedir? Nasıl ki peygamberler de musibete uğrar, derecelerinin yükselmesi için, başkalarına örnek olmaları için, Allah Azze ve Celle en sevdiği kullarına bile musibetler verir. Bu şekilde tüm insanlar sabrı öğrensinler diye peygamberlerin bile başına şunlar gelmiş desinler ve sabrı öğrensinler diye. Onları insanlara örnek olarak göstermek için onların başına bunları getirir. Çocukken bir takım musibetlere uğrayanlar, onlar da yine sabır göstersinler ve dereceleri yükselsin diye. Belki öyle günahlar işleyecek ki o günahına kefaret olacak. Gözünü kaybetmiş olması, elin ayağını kaybetmiş olması, ileride işleyeceği günahına kefaret olsun diye. Belki daha çocukken bir günaha, çocukken işlediği bir günah yok, o günaha karşılık başına bu gelmiş olamaz. Ama ileride belki o günahı işleyecek. İleride işleyeceği günaha kefaret olsun diye. Yahut eğer öyle bir şey yapmayacaksa derecesi yükselsin diye. Ve tüm insanları aslında Allah imtihan etmektedir bu şekilde. O çocuk değil yalnız imtihanda olan, insanların hepsi imtihandadır. Kim itiraz edecek? Bu nasıl adalet diyecek? Çocuğun ne kabahati var ki diyecek? Herkesi Allah imtihan etmektedir. Bazen insan bir günah işler, tövbe etmez. Yahut günahları birikir. Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayete göre kişinin günahları birikir, birikir, birikir ve onlara kefaret olacak bir sevabı yoktur. Tevbe de etmemektedir, inat etmektedir ya da hatırlamamaktadır, düşünmemektedir. Allah Azze ve Celle ona bir sıkıntı verir buyuruyor. Bazen içimizde bir sıkıntı hissederiz, sebebini bilmeyiz. İçimizde bir sıkıntı var deriz. İçimde bir sıkıntı var ama sebebini bilmiyorum. Bir dert var ama nedir anlamıyorum. Ayşe annemizden gelen rivayete göre bunun sebebi günahtır. Günahlar birikmiştir. Birikmiştir ama kul tövbe etmemektedir. Günahlar birikmiştir. O günahlara kefaret olacak bir sevabı da yoktur. İşte o zaman Allah ona sıkıntı verir. Böylece o sıkıntı sayesinde günahından kurtulsun diye. Allah merhametiyle muamele eder. Ona olan bir merhamettir bu. Yunus Emre'nin dediği gibi, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Allah'tan bir musibet gelirse, o aslında insanın kendinin kendi içindir. Eğer bir günahı varsa günahına kefaret olacak. Yoksa onun derecesini yükseltecek. O halde Allah'tan gelen musibet Müslüman için her türlü iyiliktir. O yüzden Yunus Emre öyle demiştir. Hakikaten Allah'ın lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. Bir musibet verir, o musibetle müminin günahını bağışlar. Bir musibet verir, belki onu bazı günahlardan muhafaza etmiş olur. Bir musibet verir, o sabır gösterdiği zaman onun derecesini yükseltir. Dolayısıyla ona rahmet olur. O musibet gelir geçer. Yarın hatırlamaz bile. Ama bu şekilde derecesi yükselmiş olur. Mümin kulları Allah imtihan eder. Yalnız bu ayet sizin kazandığınız günahlar sebebiyledir. Her zaman için böyle midir? Hayır. Peygamberler için böyle değil. Muttakiler için böyle değil. Muttakilerin derecesini yükseltmek için. Evet, onların da hataları olur. Onların da bazen günahına kefaret olsun diye. Onların da bazen hatası olur. Onların elleriyle kazandıkları o günahlar sebebiyle de olabilir. Ama her zaman için böyle değil. Birisinin başına bir musibet geldiği zaman muttaki bir insan ise... Bir günahı vardır da o yüzden gelmiştir diyemeyiz. Kesin olarak bunu söyleyemeyiz. Çünkü belki derecesini yükseltmek içindir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Sizi muhakkak, muhakkak, muhakkak korkuyla, açlıkla imtihan edeceğiz. Mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sizi muhakkak, muhakkak, muhakkak imtihan edeceğiz. Ve beşir-i sabirin, sabredenleri müjdele. Yani demek ki imtihan için de oluyor bazen. Musibetlerin gelmesi bazen imtihan için de olmaktadır. Her zaman günah sebebiyle değil. Ama burada özellikle kafir ve mücrimlere hitap edilmektedir. Kafir ve mücrim başına gelen musibeti Allah'a isnat edemez. Yani ya Rabbi sen bana haksızlık yaptın şeklinde düşünmemeli. Mekkeli müşriklere kıtlık gelmişti. Hazreti Peygamber'e karşı mücadele veriyorlardı. Allah belalarını verdi. Hazreti Peygamber Allah'a ellerini kaldırmıştı. Ya Rabbi bana kıtlıkla yardım et demişti. Bunlar anlamıyorlar. Bunlar aç kalırlarsa ancak sana yönelirler. Aç kalmazsa bunlar sana yönelmezler. Allah Azze ve Celle onlara açlık verdi, kıtlık verdi. Ayette öylelerine de hitap var. Başınıza gelen bu kıtlık sizin peygambere karşı savaşmanız sebebiyledir. Sizi Allah'a döndürmek içindir. Çünkü zenginleştikçe Allah'tan kopuyorsunuz. Allah'a döndürmek için Allah size iflas verir. Hastalık varsa ilaç yazılacaktır tabii ki. Hasta olma, ilaç yazılmasın. Hastalık var ki ilaç yazılıyor. Her musibet bir ilaçtır. Tedavi maksatlıdır. Allah Azze ve Celle kullarını uyandırmak ister. İkaz etmek ister. O yüzden musibet verir. Ve başımıza bir musibet geldiği zaman anlarız. Acaba hangi sebepten dolayı başıma geldi diye düşünürüz, düşünmeliyiz. Ayağımız kaysa düşünmeliyiz, ayağımız sürçse, bir damarımızda bir seyirme olsa, Hazreti Peygamber öyle buyuruyor, günahınız sebebiyledir. Düşünün acaba hangi günahı işlediniz? Hangi günahtan dolayı? Allah Resulü bir hadiste buyurur ki, eğer Allah Azze ve Celle bu dünyadayken bir günahınızdan dolayı size bir musibet verdi ise, kıyamet gününde aynı günahtan dolayı hesaba çekmez, hesaba çekmeyecek kadar halimdir, yumuşaktır. Bu dünyada madem ki bir bela vermiş, ondan dolayı tekrar aynı şeyi bir daha hesabını sormaz. Çünkü zaten bu dünyadayken sormuştur. Eğer bu dünyadayken bir hatanızdan bir hata işlediniz ama Allah hesap sormadı, bağışladıysa, Allah kıyamet gününde yeniden onu gündeme getirmez. Allah kerimdir ve bu dünyada cömertçe davranmış, bağışlamışsa ahirette de bağışlar. Aynısını tekrar gündeme getirmez buyuruyor. Demek ki Allah Azze ve Celle her ne musibet veriyorsa kendi ellerimizin kazandığı günah sebebiyle ve ümmet-i Muhammed olarak da ümmete hangi musibeti verdiyse ümmetin kendi günahları sebebiyle Allah onlara emretmişti. Cihat için hazırlık yapın buyurmuştu bu kitap. Cihat için atlar hazırlayın, tanklar, toplar hazırlayın. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Dünya perest olmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Dünya perest olursanız size dünyayı vermem. Demişti. Cihat edin, atlar hazırlayın demişti. Bunu yapmadılar. Son asırların Müslümanları, öncekiler yaptılar. Görevlerini yerine getirenlere değil sözüm. Görevini yerine getirmeyip lale devirlerine girenler, rahat peşinde olanlar, saltanat sürenler, dünya perest olanlar, onlar ümmetin bugün bu hale gelmesinin baş sebepleridirler. Allah'ın ayetinin tokadını yedik. Hazreti Peygamber'e itaat etmediler Uhud Savaşı'nda. 50 kadar okçu yerlerini değiştirdiler. Sonuç ne oldu hatırlayın. O okçuların söz tutmamasından, peygamberin sözüne, emrine itaat etmemelerinden ötürü 70 tane şehit verdik ve kazandığımız savaşı kaybettik. Ve günah kazandık. Aynı zamanda da ganimetleri de kaybettik. Dünyayı da kaybettik. O kazandığımız savaşın şerefini de kaybettik. Çok acı saatler, günler geçirdik. Peygamberin bir emrine karşı gelmenin sonucu. Şimdi Allah'ın emrine, birçok ayetine, yüzlerce cihatla ilgili ayete karşı gelmenin elbette ki bir sonucu olacak. Yüzlerce ayete karşı gelinildi. Yüzlerce ayet çiğnenildi. Elbette ki bunun bir sonucu olacaktı. Yanımıza kalacak değildi. وَمَا سَحَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Eğer şerefinizi kaybettiyseniz, imparatorluğunuzu kaybettiyseniz, dünyada hakimdiniz, mahkum olduysanız, azizdiniz, zelil olduysanız, bunun bir sebebi var. O sebebi düşünmelisiniz. İşte o sebebi bize Kur'an ve sünnet öğretiyor. Dünya sevgisi, dünya perestlik en önemli sebeptir. Tevhidi unutmak, kullara kulluk yapmak en önemli sebeptir. Kullara kulluk yapanlar elbette ki bunun cezasını dünyada da görecekler. Şirke düşen bir toplum elbette ki bunun cezasını görecektir. Allah birçoklarını da bağışlamıştır. Şöyle bir bakın, bunca günahımıza rağmen, bunca günaha rağmen yine de Allah çok musibet vermiyor. Hakikaten de Kur'an ne kadar doğru söylüyor. Ve ya'fu an kesir diyor. Çoğunu da affediyor. Hakikaten de öyle. Gerçekten de öyledir. Eğer Allah çok affedici olmasaydı çok daha fazla musibet bizi bekliyordu. Çünkü yapmadığımız günah yok. Biz şu anda burada konuşurken memleketin her tarafında içki içiliyor, zina ediliyor, kumar oynanıyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Her yerde Allah'a küfrediliyor. Allah Azze ve Celle eğer çoklarını bağışlamasaydı çok daha fazla musibeti göndermesi gerekirdi. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Siz yeryüzünde aciz bırakacak değilsiniz. Yani Allah'ı böyle azap vermekten aciz bırakamazsınız. Siz Allah'ın hükümlerine karşı gelemezsiniz. Allah hükmeder ve cezalandırır. Size bir musibet göndermeyi takdir ettiyse musibeti gönderir ve siz bunu engelleyemezsiniz. Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir veli de yok, bir nasir de yok. Ne Allah'tan başka bir veliniz var, bir dostunuz var, bir yardımcınız var. Ne de bir size yardım edecek bir nasir var. Allah Azze ve Celle'ye sığının. Madem ki ondan başka veli yok, madem ondan başka nasir yok, madem ondan başka sizi himaye edecek olan, sizin veliniz olacak olan, bir çocuğun velisi ne yapar? Çocuğu korur, çocuğa bakar. Allah kulların velisidir. Onlara bakar, onların ihtiyaçlarını karşılar. Allah'tan başkalarını veli edinmeyin buyuruyor yani. Sizin için Allah'tan başka veli yok. Yani musibet verecek olursa kimse durduramaz. Allah'a sığının. Musibet verecek olursa kimse size yardım edemez. Ondan başka nasir yok. O halde sadece ona sığınmalısınız. Sadece ona sığınmanız onun gazabını ve azabını durdurabilir. Başka türlü ondan kurtulamazsınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde gerek mümin gerek kafir bütün kullarına hitap ediyor. Allah'ı aciz bırakacağını zannedenler, her türlü önlemi alırım diyenler, evleri sağlam yaparız depremde bir şey olmaz diyenler, Allah'ı aciz bırakamazsınız. Sen 9 şiddetine dayanacak ev yaparsın, Allah 19 şiddetine deprem gerçekleştiremez mi? Allah'ı aciz bırakamazsınız. Alacağınız tedbirler Allah'ın azabını önleyemez. Ve ondan başka veliniz de yok, yardımcınız da yok. O halde neden başkalarını veli ediniyorsunuz? Kafirin velayet hakkı yoktur. Allah'ın veli olması bir manası da budur. Kafir veli olamaz Müslüman için. Bir Müslümanın velisi kafir olamaz. Müslüman velayet hakkını kendi üzerinde söz sahibi olma hakkını bir kafire veremez. O yüzden bir Müslüman kadın bir kafir erkekle evlenemez. Çünkü evde reis erkektir ve bir Müslümanın bir kafirin emrine girmesi caiz olamaz. Bir Müslüman erkek ehli kitaptan bir kadınla evlenebilir. Çünkü evde reis kendisidir, veli kendisidir, kadının velisi kendisidir. Ancak bir Müslüman kız bir kafir erkekle evlenemez. Çünkü velayetini ona vermiş olur. Halbuki kafire velayet verilemez. Kafire velayet verilemez diyoruz ama bugün İslam aleminin hemen hemen neredeyse tamamında insanlar velayeti insanlara vermişlerdir. O yetkiyi, bizim üzerimizde veli olma yetkileri yok. Ama buna rağmen onlara bu yetki verilmiştir. Kimin dediği oluyor? Çocuğun üzerinde kimin dediği olur? Velisinin dediği olur. Madem ki Allah velimizdir, o halde bizim üzerimiz Allah'ın dediği olmalıdır. Başkalarının dediği oluyor. Demek ki onları veli edinmişiz. Demek ki onlara velayet hakkını vermişiz. Onlar bizim velimiz olmuş. Halbuki böyle bir hakları yok. İşte Kur'an, وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يٍّ Sizin için Allah'tan başka bir veli yok. Açıkça buyuruyor. Ama insanlar Allah'tan başka veliler edinirler. Ve onların peşinden giderler. Bu şirktir. Kafire velayet hakkı vermek. Kafiri müminlerin üzerine getirmek. Bir kafiri Müslümanların başına idareci olarak getirmek. Ona velayet hakkını vermek demektir. Onu veli edinmek demektir. Halbuki Allah'tan başka veli edineceğimiz kimse yoktur. Sizin için Allah'tan başka bir veli yok demek, size Allah'tan başka kimse hükmetmemeli demek. Size Allah mı hükmediyor? Allah'ın kitabına göre mi idare olunuyorsunuz? Yoksa insanların sözlerine göre mi, kanunlarına göre mi idare olunuyorsunuz? Eğer Allah'ın dediğine göre idare olunuyorsanız, sizin veliniz Allah'tır ve üzerinizde söz sahibi olan Allah'tır. Demek o memlekette Allah söz sahibidir ve velidir. Velayet hakkı ona verilmiştir. Yok, eğer insanların dediği oluyorsa, o zaman o memlekette insanlar Allah'ı veli olarak kabul etmemiş demektir. Velayetlerini Allah'a vermiyorlar demektir. İnsanlara veriyorlar demektir. Halbuki Kur'an sizin için Allah'tan başka veli yoktur buyuruyor. Sizin üzerinizde söz sahibi olacak olan O'dur. Ve yardım edecek olan da O'dur. Savaş esnasında ondan başka yardımcı olmadığını görüyorsunuz. Denizde fırtınaya tutulduğunuz zaman ondan başka bir kimseden yardım istemiyorsunuz. Ondan başka bir yardımcı olamayacağını, o anda Allah'tan başkasının sizi kurtaramayacağını biliyorsunuz. Ama karaya çıktığı zaman insanlar yeniden Allah'tan başkalarına yüzlerini dönerler, Allah'a sırtlarını dönerler. Halbuki denizin ortasında sadece Allah'tan yardım istemektedirler. Orada anlamaktadırlar, Allah'tan başka nasir yok. Orada anlamaktadırlar. Ama dışarı çıktıkları zaman bunu unutmaktadırlar. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Mekke'nin fethi sırasında kaçtı gitti. Biraz savaştı, sonra bıraktı, kaçtı gitti. Ve bir gemiye bindi, kaçıyordu. Gemide giderken bir fırtına çıktı. Gemi alabora olacak gibiydi. Herkes ellerini kaldırdı. Hepsi putperesttiler. Ama hepsi ellerini kaldırıp Allah'a yalvardılar. Putperestler Allah'ı kabul ederler. Allah'a da kulluk yaparlar kendilerince. Putlara da yaparlar. Putları Allah nezdinde kıymetli varlıklar olarak görürler. Ve o putlara Allah'a yaklaşmak için ibadet ederler. Allah'ı inkar ettiklerinden değil. Hepsi o anda bütün putlarını bıraktılar. Karada iken onlardan yardım isteyenler, onlara ibadet edenler, onları Allah katında kıymetli varlıklar olarak görenler, Allah'la kendi aralarında aracı olarak görenler, denizin ortasında olunca unuttular bütün putlarını ve sadece Allah'a yalvarmaya başladılar, İkrim'e düşünmeye başladı. Bir taraftan gemi alabora oluyor, bir taraftan kasırga esiyor, dev gibi dalgalar gemiye vuruyor. Bir taraftan İkrim'e düşünüyor. Herkes ellerini kaldırmış Allah'a yalvarıyor. Allah'tan ve peygamberinden kaçan İkrim'e, Allah'ı kabul ettiği halde peygamberini kabul etmeyen İkrim'e o anda düşünmeye başladı. Muhammed'in dediği bundan başka bir şey miydi ki dedi. Muhammed de bunu söylüyordu zaten bize. Allah'tan başka ilah yok diyordu. Başkalarını bırakın diyordu. Biz onunla savaştık. Şimdi denizin ortasında Allah'tan başkalarını terk ettik. Biz de sadece la ilahe illallah diyoruz adeta. Halimizle sanki biz de Allah'tan başka ilah yok demiş oluyoruz ve sadece ondan yardım istiyoruz. İyyake nestaîn diyoruz. Muhammed de zaten bize bunu söylemiyor muydu dedi. Ve sonra fırtına dindi. Karaya çıktılar. Gitti peygamberimize iman etmek üzere. Çünkü Allah'tan başka bir nasirin, bir yardımcının olmadığını gözleriyle görmüştü. İslam itikadının doğru olduğunu anladı. İslam'ın dediği doğruydu. Hakikaten de la ilahe illallah. Hakikaten de Allah'tan başka bir ilah yok. Hakikaten Allah'tan başka bir yardımcı yok. Bunu o anda anlamıştı. Ve Muhammed'in dediği zaten buydu dedi. Biz ondan kaçıyorduk, onunla savaşıyorduk. Şimdi biz de onun dediğini yapıyoruz şu anda. Neden denizin ortasında böyleyiz de karaya çıkınca başka türlüyüz? Bu yanlış dedi ve döndü geldi. Dediler ki ya Resulallah, İkrime geliyor. Dedi ki İkrime Müslüman olarak geliyor. Onun yanında babası Ebu Cehil'den bahsetmeyin. Ölmüş atalarından bahsetmeniz hayattakileri üzer. Ölülere de bir şey olmaz. Yalnızca hayattakileri üzmüş olursunuz. Babasından bahsetmeyin. İkrimeyi bağrınıza basın. Her ne kadar bizimle 20 sene savaştıysa da yine de bağrınıza basın. İkrime denizin ortasında anladı bu olayı. Allah'tan başka bir yardımcının olmadığını ve Allah Azze ve Celle doğru söylemektedir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadele etmeyi bizlere nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.